Ayrım 11, 7. bölüm. Ben, Temmuz 97 Çarşamba. Temmuz'dayız, havalar sıcak. Geceleri pencerenin önünde gizli bir müzikle aşk dansı yapan martılar bile hissediyor bunu. Kışa göre sayıları yarı yarıya azaldı. Bir kısmı buharlaşmış olmalı. Ben suçsuzum. İçiyor ve bekliyorum. Beklerken derin düşüncelere kapıldığımı sanmayın. İçip televizyon seyrediyorum. Batan paramın bir kısmını kurtarmak için günde birkaç kez telefon ediyorum. Parçalanmamış tablolarımın değerlerini her gün sabah ve akşam günde iki kez yeniden hesaplıyorum. Sabahları ayılamazsam bazen öğleni de buluyor, kedi için mama kutusunu açıyorum. Sultan Hanım geldiğinde temizliğin önünde odadan odaya göçüyorum. Aslında öykümün sonunu bekleyiş kendime bir merceğin ardından bakma olanağı verdi bana. Bu biraz komik, biraz da garip bir durum. Çünkü merceğin iki tarafında da ben varım. Yani hem inceleyip seyreden hem de incelenip seyredilen. Her insan sanki yazgısına hükmedecekmiş gibi kendi hayatının en önemli varlığı olmayı dener. Bunun farkındayım. Aslında ben de denedim. Ama daha başında önüme büyük, yüksek ve zorlu bir engel çıktı. Işık. Sonra başka bir şey daha keşfettim. Meğerse son 15 yıldır, ki buna olgunluk dönemim de denebilir, hayatım ışığın bana yönelttiği sorulara cevap aramakla geçmiş. Her sorusuna cevap, doğru cevapları kastediyorum, bulabildiğimi söyleyemem. Bazıları kendi bilinci ve aklıyla güçlenirler ama beni güçlendiren bunlar değil. Daha çok fırsatçı içgüdülerim, bir de sabrım oldu. Yalnızlıktan uzak durdum, yalnızlığımı kadınlar doldurdu. Biraz da bunun için istedim onları. Başkaları gibi yalnızlıktan sağdığım değerli şeylerim olmadı benim. Kadınlar, sadece ziynet yukarıdaki tanımın dışında tutulabilir. O yalnızlığımı doldurmadı, yalnızlığımı oluşturdu, yarattı. Ziynet annesi öldükten sonra birkaç ay ortadan kayboldu. Söylentilere göre hakkında bilgiyi geveze baş muavinden alıyorduk. Ağır bir depresyon geçirdiği için hastaneye yatırılmıştı. Haberin doğru olup olmadığını hiç öğrenemedik ama Şubat ayında sapasağlam tekrar koridorlarda göründü ve daha 15 gün geçmeden yeniden izinsiz kaldım. Ardından 2 ya da 3 haftada bir cumartesi ve pazarları eski revirin hücreye benzeyen o dar odasında geçirmeye başladım. Gece olunca Ziynet saat 10'a doğru önce duşa giriyor, ardından aradaki kapıyı açıp yattığım odaya geliyordu. Ona dokunmam yasaktı. Elindeki değnekle yine kaba etlerime vuruyor, canımı iyice acıttığına emin olunca bu kez de bir eşyayı çevirir gibi döndürüp erkekliğimi döve döve sağıyordu beni. Daha sonra da odasına dönerek kendini parmağıyla beceriyordu. 2 kez revirle kaldığı lojmanı bitiştiren sınırı ardından gizlice geçmiş odasına kadar izlemiştim onu. Nisan ortalarına geldiğimizde neredeyse 2 aydır devam eden bu oyun, Ziynet Kedi Ben Fare rolünü oynuyordum, tam anlamıyla canıma okumuştu. Artık geceleri uyuyamıyordum. Ne zaman kirpiklerimi kapasam gözlerimin önüne hemen Ziynet'in kalçaları geliyordu. İyice zayıflamış, yemek yiyemez olmuştum. O kadar güçsüz düşmüştüm ki çökük yanaklarımı gören annem oğlunu da kocası gibi kaybedeceğinden korkarak beni yatılı okuldan almaya kalkıştı. Kendimi toparlayacağım, söz veriyorum. Annemlere böyle söyledim. Buna sömestr ortasında okul değiştirmenin zorlukları da eklenince, annemle üvey babamın okulda kalmama izin vermekten başka çareleri kalmadı. Söz vermesine vermiştim ama çaresizdim. Durumum girdaba tutulmuş, ortadaki çukurun etrafında dönen bir mantarı andırıyordu. Ne kurtulabiliyor ne de girdabın merkezine ulaşıp batarak yok oluyordum. Aslında beni adım adım yok oluşa götüren yemek yiyememem değil, uykusuzluktu. Gözlerimi kapattığım anda karanlığın içinden Ziynet'in kalçaları çıkıyor ve her şeyi şeytanın pelerini gibi örtü veriyordu. Bilincim boşalmış, boşluğu Ziynet ve kalçaları doldurmuştu. Saplantılı bir hayalete dönüşmüştüm. Sonra o filmi gördüm. Daha bitmeden hastalığımdan kurtulmanın yolunu bulduğumu kavramıştım. Nejat ve sınıftaki birkaç kişiyle birlikte öğle seanslarındaki filmlerden önce porno parçalar gösteren salaş sinemalardan birindeydik. Filmde delikanlı yetişkin bir kadına tecavüz ediyor, sonra kadının delikanlının hocası olduğu ortaya çıkıyordu. Bu kadar basitti. Hiç kararsızlık çekmedim. İşe annemlere o hafta sonu yine izinsiz olduğumu, okulda kalacağımı haber vererek başladım. Oysa sıramı önceki hafta sağmıştım. O cumartesi öğlen otobüsüne binmedim ve hava kararıncaya kadar lojmanın yanındaki korulukta gizlendim. Elimde kısa kalın demir bir çubuk, cebimde Faruk'a bir servet ödeyerek edindiğim çakı vardı. Gece saat tam 10'da Ziynet'in ışıkları söndü. Yarım saat daha beklemeye karar verdim. Yeni, korkularımdan kurtulmayı umut ettiğim bir dünyanın eşiğinde, o dünyada neler olduğunu, neler bulacağımı bilmeden bekliyordum. Dudaklarım kurumuştu, belim de kopmak üzereydi. Sanırım hem susuzluğumun hem de ağrılarımın ardında üstünü örtmeye çalıştığım korku vardı. Aslında istediğim Ekim'den beri bir türlü en sona ulaşmayan, kaba, sarsıcı bir cinsel uyarıyı yatıştırmak değildi. Sadece uyumak, zinetin sahip olmak için çıldırdığım kalçalarından kurtulmaktı. Ilık bir hava, aysız gökyüzü ama ortalık kaynağı gizli bir ışıkla aydınlanmıştı. Saat 11'e doğru saklandığım yerden çıkarak koşar adımlarla eski revire ulaştım. Dış kapı kolaylıkla açıldı. Son kez bir hafta önce yattığım odanın önüne gelince durakladım. Uyarılıyordum. Günlerdir parça parça yitirdiğim bilincim şimdi tehlike yaklaştıkça hızla geri geliyordu. Çıldırmış olmalıyım diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ancak ölümün eşiğinde hissedilebilecek türden bir pişmanlık kaslarıma yayılmış, hareketlerimi sınırlıyordu. Elimdeki demire baktım. Bununla bir insana, o insan zinet bile olsa vurabilir miydim? Bu aptalca soruyu ne yineleyebildim ne de cevaplayabildim. Çünkü tam o sırada revirle lojmanın arasındaki kapı açıldı, eşikte zinet duruyordu. Zebani cehennemdeki yuvasından çıkmıştı. ''Kim var orada?'' Kımıldayamadım, ağzım mühürlenmişti, konuşamadım da. Zinet elindeki feneri karanlığın içinde avının yerini bulabilen yarasalar gibi tam yüzüme doğrultarak yakmıştı bile. İki küçük adım attı, gözlerini o zaman gördüm. Karanlıkta bile parlayan, ağızları olan gözlerdi bunlar, usturalar. ''Bak sen, kimmiş?'' Bana doğru yürüyünce bilinçsiz bir hareketle geriledim. ''Kımıldama!'' Kımıldamadan gözlerim kapalı, yazgısına razı bir fare gibi bekledim. İlk tokatla birlikte elimdeki demir büyük bir gürültü çıkararak yere düştü. Belleğimi silip temizleyerek, ona vurmayı, tecavüz etmeyi, kısacası planladığım her şeyi birden unuttum. Tokat saatlerdir içimde kurulan yayı da boşaltmıştı. Ağlamaya başladım. Utanmadan sanki yapmam gereken buymuş gibi ağlıyordum. Bütün öğleden sonra kurguladığım senaryo daha başında bozulmuş, garip, absürt bir oyuna dönüşmüştü. Ben avaz avaz bağırarak ağlarken Zinet beni tokatlamaya devam ediyordu. Şaşırmıştı ama şaşkınlığı birini döverken aldığı zevki ertelemeye yeterli değildi. Neden sonra iyice uzaktan gelen bir ses duydum. Başkasının sesiydi. İnce, neredeyse yumuşak ve istekli bir kadının dudaklarından dökülen mırıltılar gibi. Gözlerimi açınca kendimi Zinet'in kucağında, başım göğsüne dayalı, dudaklarımla memelerini emerken buldum. Zinet'in kendinden başkasına ait sesi yakıcı istekle titriyordu. ''Bana ne yapacaktın?'' Cevap vermeye cesaret edemediğimi anlayınca çocuğunu kandıran annenin o yatıştırıcı fısıltısıyla kulağıma eğildi. ''Hadi anlat, kızmayacağım.'' Direnmeden anlatmaya koyuldum. Sözcükleri ne kadar seçerek kullansam da niyetim üstü örtülemeyecek kadar çıplaktı. ''Elindeki demiri onun için mi getirdin?'' Başımı salladım. Zinet ancak o zaman hala göğüslerine bastırdığı başımı iterek ayağa kalktı. Dik dik gözlerini etime batıracakmış gibi bakıyordu. Ben ayaklarının dibinde bir hiçtim. Şeklini ve onurunu yitirmiş omurgasız bir hayvan gibi yatıyordum. ''Beş dakika sonra gel.'' Sözlerini bitirir bitirmez belirdiği gibi geri dönerek açık bıraktığı kapıdan cehenneme geri döndü. Karanlığın içinde yapayalnız sadece şaşkınlığımla kala kalmıştım. Başka bir şeyim yoktu. Yanaklarım sızlıyor, dudaklarımdan akan kanın sıcak, tuzlu tadını dilimde hissediyordum. Ne demek istemişti? Doğrulmaya çalıştım ama başaramadım. Bacaklarım şeklini olduğu gibi gücünü de yitirmişti. 15 dakika, belki de yarım saat sonra kalkabildim. Bir süre ayakta hangi yöne gideceğime karar vermeden bekledim. Sonra içgüdüme uyarak kabuslarımdan kurtulmak amacıyla ama yeni kabuslar edinebileceğimi de hissederek ileriye, lojmana açılan kapıya doğru bir adım attım. Geleceğe doğru attığım ilk adımımda ayağım düşürdüğüm demire çarptı. Eğilip demir çubuğu yerden aldım. Şimdi içinde tecavüzün de yer aldığı senaryonun başına tekrar geri dönmüştüm. Zinet onu gizlice iki kez izlediğim odasındaydı. Yatakta yatıyordu, üstünde beyaz bir pike vardı. Kapıda belirdiğimi görünce önce abajuru yaktı, sonra yapması gereken buymuş gibi çığlık atmaya başladı. Keskin, parçalayıcı, melodisi olmayan çığlıklardı bunlar. İlkinde korkuyla havaya sıçradım. İkincisinde eğer onu biri duyar ve yardımına koşarsa başıma gelecekleri düşündüm çabucak. Okuldan atılır, belki de hapse girerdim. Delirmişti, sonra delirmediğini fark ettim. Beni yakalatmak için çağırmıştı. Üçüncü çığlığında üstüne atılıp ağzını kapatmaya çalıştım. Ancak et yiyen yırtıcı bir hayvana ait olabilecek keskin dişleri elime saplanınca bu kez ben bağırdım. Neyin peşindeydi? Cevap alamadığım sorularla boğuşurken daha derin, daha keskin bir acı saçlarımın dibine kadar yayıldı. Onu durdurmalıyım. Durduramazsam beni ısırarak parçalayacak. Kaslarıma akan emir buydu. Demiri o zaman hatırladım. Hala sol elimdeydi. Elimi Zinet'in ağzından kurtarıp demiri yandaki komodine doğru bütün gücümle savurdum. Çıkan ses o denli korkutucuydu ki ikimiz de donup öylece kaldık. Gözlerindeki korkuyu o zaman gördüm. Önce inanamadım. Çünkü onunla birlikteyken korku acıyla birlikte hep benim payıma düşerdi. Demiri burnuna doğru itip parmağımı dudaklarıma götürdüm. Sus. Zinet başını salladı. İnanmasam da gördüklerim acı kadar gerçekti. Gözlerinde ilk kez korku vardı ve susacaktı. Ancak onu böyle demiri yüzüne bastırarak sonsuza kadar tutamazdım. Yatağın ucunda duran sabahlığının kuşağını işte o zaman akıl ettim. İki dakika sonra Zinet elleri bileklerinden bağlanmış bir tutsak gibi sırt üstü yatıyordu. Elimdeki demiri bıraktım, sıra çakıya gelmişti. Burnunun ucuna uzattım. ''Sakın bağırmaya kalkma.'' Zinet cevap vermeye çalıştı, başaramadı. Dudaklarıyla birlikte sesini de ısırmış olmalıydı. Yabancısı olduğu dehşet duygusu gözlerini ve sesini ele geçiriyor, onu değiştiriyordu. Önce şaşkınlık, ardından korku, kişiliği yüzünden silinip gitmişti. Sonunda bu kişiliksiz yeni yüzüyle başını sallamayı becerdi. Çakıyı elimden bırakmadan tıpkı bana yaptığı gibi kalçalarından iterek onu ters çevirdim. Bileklerini bağladım, ipin ucunu pirinç karyolanın duvara yapışık arkalığına sıkıca düğümledim. Artık kımıldayamazdı. O sırada fark ettim yutkunamadığımı. Soluk almam da zorlaşıyordu. Aceleyle soyundum. Zinet gözlerini kapayıp başını öteki tarafa çevirince üzerindeki pikeyi çektim. Ortaya çıkan görüntü zaten zorlukla parça parça aldığım soluğu tümden kesti. Kısa beyaz geceliği belinin üstüne kadar sıyrılmıştı. Çıkık kalçaları elimi uzatıp dokunabileceğim kadar yakınımdaydı. Hem de çırılçıplak. Ama kalçalarına hemen dokunmadım. Yutkunup ağzımı sonuna kadar açarak odadaki bütün havayı emmeye çalıştım. Yaralanmış bir hayvanın böğürmesini andırıyordu çıkardığım ses. Zinet sıçrayacakmış gibi gerilince yatağın üstüne çıktım. Sıra büyüyen erkekliğimi kalçalarının arasına yerleştirmeye gelmişti. İlk bakışta fark edilmeyen, kalçalarının arasında oluşan derin vadinin içinde kaybolmuş ince bir külot, aramızda sadece bu vardı. Filmdeki o çocuğun yaptığı gibi çekip kopararak çıkardım o bez parçasını. Küçük çillerle süslenmiş, sırtı terle kaplı olmasına karşın teni bayağı serindi. Sırtını gölge gibi kaplayarak üstüne uzandım. Tatlı bir titreşim vücudumu kasıklarımın arasına çekip topluyordu. Sıkışan lastik nasıl şekil değiştirirse vücudum işte öyle değişti. Sadece bir kıkırdak, kalçalarına dayalı, irileşmiş, uzamış ve sertleşmiş bir kıkırdak. Bundan ibarettim, hep böyle kalmalıydım. Kımıldamamalıydı. Kımıldayabileceği düşüncesi dudaklarımı, beni bile şaşırtan bir tehditle araladı. ''Kımıldar ya da sesini çıkarırsan seni keserim.'' Kulağının arkası, boynu, ensesi kurutulmuş çiçek gibi kokuyordu. Anladın mı? Anlamıştı. Birbirine bağlı ellerinin arasındaki başını yastıktan zorlukla kaldırarak sallayınca ben de anladım anladığını. Omzu ile boynu arasında ince, hafifçe kabarmış bir adale vardı. Ayrılmak, başka bedene göç etmek istermiş gibi kıpır kıpır. Boynu seyiren kısrak. Tenindeki serinlik, boynundaki koku ve en çok da çaresizliği kasıklarıma sıkışan vücudumu bir burguya dönüştürmeye yetti. Erkekliğim, tıpkı bir kapının ağır iki kanadını aralar gibi, Zinet'in sert serin butları arasında adım adım yol alarak ilerledi. İnanmakta zorlanıyordum, sonunda banyoda gördüğüm o kalçaların üstünde, arasında, içinde, her yerindeydim. Kasıklarımı coşkuyla ittim ama daha fazla ilerleyemedim. Butları kapanmış, kazanacağım ödüle açılan dar geçit kilitlenmişti. İşte tam o zaman burnumun ucunda hala nabız gibi atan adaleyi hırsla dişledim. Zinet çığlık atmadı. Titreme vücudunu dalgalandırınca erkekliğimin o dar geçide doğru kısa bir adım attığını fark ettim. Acı vücuttaki krampı çözüyordu, bunu unutmamalıyım diye düşündüğümü hatırlıyorum. Zinet vücudundan ayrılmaya niyetli o hareketli kası ikinci kez dişlediğimde bağırdı. Ama yakınmaktan çok çağıran, vaat eden, gelecek yüklü bir çığlıktı bu. Burnumu boynunda gezdirerek kulak memesini ağzıma aldım. Yumuşak, tuzsuz bir tadı vardı etinin. Boynunun öteki tarafına geçince sert hatlı yüzüyle karşılaştım. Gergin ama ölçüde meraklı, neredeyse mutlu. Bu kez canının çok acıyacağını bilerek bütün gücümle sırtını ısırdım ve odayı camdanmış gibi kırıp ufalayan tiz sesle birlikte içine girdim. Daha çığlığı sona ermeden bıçaklanmış gibi havaya sıçradı ama onu bırakmaya niyetim yoktu. Kaçıp kurtulmasına fırsat vermeden kasıklarımı itip bir hamlede ağzı dar, içi sıcak ve kaygan geçidin sonuna ulaştım. Oo! derin suların dibinden yüzeye yeni çıkmış birinin uzun soluğunu andıran bu sesten daha kışkırtıcı, daha davetkar ne olabilirdi? Hiçbir şey, coşkuyla çağrıya uydum. Daha o boğuk ses sönmeden kasıklarım ziynetin uykularımı benden çalan hırsız kalçalarını kıyıya vuran düzenli dalgalar gibi ard arda dövüyordu. Kasıklarımla kalçalarının her buluşmasında ziynet çığlık atıyor, her çığlıkla bacaklarını biraz daha açıp butlarını biraz daha aralıyor ve ben o ıslak, ipeğimsi salgıyla kaplı geçidin sonuna kadar, her seferinde gidişten ve gelişten aldığım hazzı birbirinin üstüne yığarak artan ve biriken bir coşkuyla yol alıyordum. Haftalardır tutsağı olduğum tutkunun sabırsızlaştırdığı coşku çok geçmeden, henüz etine damgalayacağım acıların, alacağım tatların çok başındayken, taşıp fışkırma noktasına gelince aceleyle içinden çıktım. Onu terk edişim ziyneti şaşırtmıştı. Kasıklarımdaki basıncı boşaltmak için yeniden o ıslak dar geçide girip girmeme arasında kararsız bocalarken, başını hafifçe kaldırarak arkaya dönmüş, sorar gibi bakıyordu. İstediğim fışkırmak değildi. Yani sadece fışkırmak, sıradan bir boşalma değildi. Peşinde olduğum hem fışkırmak hem de öcümü almaktı ondan. Gözlerimi kapayıp bekledim, düşünüyordum yapabileceklerim hakkında. Hem içine girip hem de haz yerine acı vermenin yollarını. Böyle düşünürken düşüncelerimi bırakıp az önce ikiye ayırdığım butlarına daldım. Elimi bilinçsizce sadece dokunmak için uzatmış, sağdakini avuçlamıştım. Sonra ziynetin eski revirde benim çıplak kalçalarımı seyrederken neler hissettiğini düşündüm. Ardından da önümde duran büyüleyici çıkıntılara vurmaya başladım. Avuçlarım yanınca bu kez de kaba etlerini ısırdım. Ziynetin ne zaman bağırmaya başladığını hatırlamıyordum. Zaten kaba etlerine vurmaktan ve ısırmaktan vazgeçmeme çığlıklarını fark etmem değil. Bu çığlıklarının acıdan çok, dövülmekten aldığı zevkten fışkırdığını anlamam neden oldu. Ben vurdukça ziynet az önce içinden çıktığım o ıslak geçidin ağzını yatağa sürtüyor, çığlıklarının arasına sıkıştırdığı iniltilerle birlikte kalçalarını tekrar ısırmam için havaya kaldırarak ağzıma itiyordu. Yoksa yanılıyor muydum? Anlamak kolaydı. Isırdığımda bu kez vurmak yerine ellerimi göğüslerine uzatıp orada tutmadan aşağıya karnına indirdim. Ziynet niyetimi anlar anlamaz kalçalarını kaldırıp o tüylü ıslak üçgenini ellerimin üstüne yerleştirdi. Acıyı aldırdığı yoktu. Parmaklarımdan birini ya da ikisini içinde istiyordu. Yanılmamıştım. Ya erkekliğim? Aklıma gelen düşünceyle titredim. Bunu yapabilir miydim? Belki yapabilirdim. Ziyneti mutlu eden parmaklarımı geri çekip derin bir soluk aldım. Kalçalarını kaldırmalıydı. Tabanlarından tutup bacaklarını dizlerinden kırarak altına, karnına doğru ittim. Ziynet sabırsızdı, parmaklarımı bekliyordu. Belki bu nedenle vücudunu istediğim gibi eğip bükmeme karşı koymuyordu. Ama kasıklarımı ileriye iter itmez kendini öne atarak erkekliğimi yeni hedefinden uzaklaştırdı. Saçlarından tutarak kalçalarını eski durumuna getirdim. Bu yeni, dar, hiç bilinmeyen, keşfedilmeye bekleyen bakir dehlize girecektim. Ama nasıl? Cevabı ikinci denemeden sonra bunu ziynetin yardımı olmadan başaramayacağımı anlayınca buldum. Uzlaşmayla, ona istediğini vererek istediğimi alacaktım. Parmaklarımı önce göğüslerine, sonra kaydırarak karnına, ardından o kaygan girişin ağzına götürdüm. Vücudu yine derin sulardan yüzeye çıkmış birinin aldığı o ilk soluğu andıran sarsıcı bir iniltiyle kıvrıldı. Utancı yoktu, gerisini o halletti. Parmağımı yavaş yavaş içine alıp kalçalarını kıvırarak dans eder gibi haz vadisinin dik yamaçlarına doğru savurdu kendini. Parmaklardan çok zevk alıyordu, buna alışıktı. Tekrar arkasından yanaştım. Bu kez kaçmadı ama çabalarım da bir sonuç vermiyordu. Dehlizin girişini açamıyordum. Hırslanıp zorlayınca ziynet başını geri çevirerek boğuklaşmış bir sesle "Komodini aç" dedi. İlk kez konuşuyordu, yana eğilip çekmeceyi açtım ve görür görmez neyi bulmamı istediğini anladım. Doğrulduğumda elimde kalın bir krem vardı. Artık onu çözebilirdim. Çünkü bundan sonra olacaklar tecavüz tanımına girmeyecekti. Ama çözmedim, ziynet de çözmemi istemedi. Birkaç dakika sonra parmaklarımın ucunda havaya yükselen bir duman gibi kıvrılan kalçalarını bir an için sıkıca tuttum ve bilinmeyene uzanan dehlizin dar ağzından kayarak sonunda o ürkütücü kişiliğini parçalayacağımı, onu yeneceğimi bilerek zorla içeri girmeyi başardım. Ziynetin çığlıkları bu kez gerçekti ve katıksız acıyla yüklüydü. İçinde cinsellik barındırmıyordu. Ancak sürprizlerle dolu bu kavrayıcı dehlizde adım adım ilerledikçe çığlıkları giderek azaldı. Parmaklarımdan aldığı zevk acılarını bastırdı ve çok geçmeden ikimiz de çıktığımız bu inanılmaz yolculuğun garip tatlarını, yeni acılarını keşfetmiş olarak aynı anda çığlık atarak düşlediğimiz sona vardık. Soluk alışım yorucu bir tırmanıştan sonra vardığı yokuşun tepesinden aşağıya inen bir yolcununki gibi neden sonra düzenli bir tempoya geri dönünce gözlerimi açtım. Zinetin üstündeydim. Yanağım yanağına bir dost gibi yaslanmıştı. Gözleri açık değildi, yüzü, sırtı gibi ter ve adını koyamadığım bir duyguyla kaplıydı. Kasıklarımı hafifçe geri çekince uykusunda gerinir gibi omuzlarını kaldırıp kalçalarını bana doğru itti. Erkekliğim keşif yolculuğunun başındaki gibi hala diriydi içinde. Kirpiklerini aralamıştı, şimdi göz gözeydik. Birden göründüğünden başka biri olduğunu kavradın. Aslında ikimiz de tanımadığımız tehlikeli bir insanla karşı karşıyaydık ama aldırmıyorduk. Vücutlarımız kimliklerimizi dikkate almadan kasıklarımızla başlayıp yine orada biten bir yolculuk için buluşmuştu. Birbirimizi tanıdığımız söylenemezdi ama aynı yöne doğru yol aldığımız kesindi. Bunları düşünürken Zinet'in yine o başkasına ait sesini duydum. Hemen çıkma. Eğer Zinet o gece bu sözleri söylemeseydi geleceklerimiz birbirine karışmayacak ve ben o yataktan kalkıp öcümü almış olmaktan mutlu onun hayatından uzaklaşıp gidecektim. Ama dar dehlizden çıkmaya davrandığım o anda gözlerini kapatarak buğulu bir sesle söyledikleri hayatlarımızı değiştirdi. Hayır, benim değil, onun hayatını değiştirdi. Sona erdirdi demeliyim belki de. Zinet içinde kalmamı istiyordu ama acıyla açılan gözlerini aldırmadan kınından çekilen bir bıçak gibi dışarı çıktım. Teslim olduğu için onu ödüllendirecektim. Nasıl mı? İçgüdülerim teslim olmayı öneriyordu. Kurumuş bir dal gibi susuz ama hala dik duran erkekliğimi geri çektim. Sonra onu ters çevirdim ve iplerini kestim. Sen kimmişsin? Kim olduğumun farkında değildim. Sonra Zinet'in kulağıma fısıldadığı aşk sözcüklerini dokunuşlarıma taşıyarak istediği her şeyi yaptım. Yanağımı yanağına dayadım, uzattığı ince kaygan dudaklarını öptüm, açık kahverengi uçlarını dişlediğim göğüslerini emerek hepsini ağzıma sığdırmaya çalıştım. Karnını ısırdım, kalçalarını dişledim. Dakikalar önce parmaklarımın terk ettiği kapısı kapanmış ılık geçidi dilimle tekrar açtım ve sonunda kurumuş erkekliğimi yeniden yeşertmesi için ona verdim. Verdiğim her şeyi vücudunda keşfedip açığa çıkardığım acıları da katarak kuru toprağın suyu emmesi gibi hızla ve açlıkla içine aldı. Teniyle, dudaklarıyla ve erkekliğime sarılan ıslaklığıyla içtiği karışım öylesine yoğundu ki çok geçmeden doyup doldu ve taşarken bağırarak tekrar orgazm oldu. Ben fışkıramamış, gerçekten kurumuştum. Girdiğim gibi dimdik çıktım içinden. Ne yaptımsa hepsini o öğretmişti. Kendimi keşfetme yolunda büyük bir adım atmıştım. Ne kadar sonra gözlerimi açtım hatırlamıyorum. Zinet altında kendinden geçmiş, gözleri kapalı, sanki mutluluktan ölmüş gibi yatıyordu. Kolumu çekip bileğimdeki saate bakınca o da gözlerini açtı. Saat 1'e gelmek üzereydi. Acı ve doyum onu öldürmüştü. Demiri, parçalanmış sehpayı odasında bırakarak evden çıkıp revire döndüm. Bir süre aynada kendimi seyrettim. Ben de Zinet gibi değişmiş miydim? Uzun uzun yüzüme baktım. Her insanın içinde var olan gizli kötülükle tanışmıştım o gece. Ama kötülük beni incitmemiş, büyütmüştü. O gece hayatımın dönüm noktası derler ya, işte öyle bir dönemeçten geçerek başarıya doğru yöneldiğini bilmiyor, sadece hissediyordum. Zinet'i sonunda yenmiş, yenmekle kalmamış, bütünüyle elde etmiştim. Artık boyun eğdirebilir, istediğim her şeyi yapabilirdim ona. O zamanlar efendiliğin aynı zamanda kölelik, gardiyanlığın ise tutsaklık olduğunun farkında değildim. Tutku söz konusu olduğunda her şeyin karıştığını, ters yüz olduğunu, gerçekte elde ettiğinizi sandığınızı, asla elde edemediğinizi, çoğu kez elde ettiğinizi düşündüğünüz şeyin aslında sizi elde ettiğini anlamam epeyce zamanımı aldı. Ama o gece şiddetin ne denli etkili bir araç olduğunu keşfettim. Amacı dehşet yaratmak olan şiddet, yerinde ve özellikle şiddete maruz kalanın direncini kırmaya yönelik kullanıldığında benzersiz bir silahtı. Şiddete sık sık başvurmanın tehlikesi ise Faruk'taki gibi alışkanlık yapmasıydı. Bu alışkanlık her zaman amacı aşıyordu. Bunları daha sonra öğrenecektim. Kendi hesabıma bir daha asla şiddete başvurmadım. Gerektiğinde teslim olmayı seçtim. Ama şiddet ısının metali eritmesi gibi zihniyeti değiştirmiş, içe dönük sadizmle çevrelenmiş sıkıcı bir varlıktan tutkulu ve aşka hazır bir kadın yaratmıştı. Bir mucizeydi bu. 11. ayrımın sonu, sayfa 126.